Ayrım 12, sayfa 161. Bir bilgi kaynağı olarak vahiy ve mucizenin imkanı. Vahyin tanımı ve unsurları. Vahiy, dini şekillendiren, oluşturan, dinin asıl unsurları hakkında doğrudan bilgi veren, insan-insan, insan-toplum, insan-evren ilişkilerini düzenleyen öğretileri içeren temel dini kavramdır. Bu yönüyle din felsefesinin önemli konularından birisi olmuştur. Kelime olarak Arapça'da bir şeyi gizli ve hızlıca bildirmek, ilham etmek, işaret etmek, fısıldamak, ima etmek anlamına gelen vahiy. İnsan insan, insan toplum, insan evren ilişkilerinde olduğu gibi birçok konuda bilgiyi tabiatüstü yolla doğrudan bildirme veya açıklama biçimidir. Batı dillerinde vahyin karşılığı olarak kullanılan Latince revelatio kelimesinden türeyen revelation, açıklamak, bir şeyi ifşa etmek, örtüsünü kaldırıp açığa çıkarmak anlamına gelirken, Türkçe'de kelimenin karşılığı genellikle mesaj, bildirim ve ileti ile karşılanmaktadır. Vahiy, şayet bir bildiri ve mesajsa, bu durumda mesajı ileten kaynak, mesajın alıcısı, içeriği, bağlamı yani amacı ve nasıl iletildiğini gösteren vasıtasının olması gerekir. Bunlar iletişimin unsurlarıdır. Vahyin kendisi bir iletişim biçimi olduğuna göre aynı zamanda vahyin unsurlarını da oluştururlar. Bu durum kim, kime, neyi, niçin, nasıl aktarmaktadır sorusunu yansıtır. Teolojik anlamda özellikle vahiy kaynaklı dinlerde bir mesajı gizlice bildiren, fısıldayan, ilham eden, açığa çıkaran, mesajı, bildiriyi, iletiyi gönderenin tabiatüstü aşkın bir varlık olarak Tanrı kabul edilir ve o aynı zamanda da vahyin öznesini oluşturur. Bu anlamda dinlerde kim sorusunun cevabı olarak vahyin kaynağı, mesajı ileten Tanrı'dır. Vahyin gerçekleşmesi için Tanrı'nın hakikatleri bildirecek muhatabının yani alıcısının olması gerekir. Ki bu alıcı da vahye muhatap olan herkestir. Özelde dini ilk elden anlatmakla görevli olan peygamberler, kahinler, rahipler, şamanlar, genelde ise tüm insanlar vahyin alıcılarıdır. Ne iletildiği ise onun içeriğini oluşturur. Vahyin içeriği hemen hemen her alanı ilgilendiren tanrısal buyruklardır. Amacı ve bağlamı ise insanları hem bu dünya hayatında hem de inanılan öte dünyada mutluluğa ve kurtuluşa erdirmektir. Ahlaklı birey, ahlaklı toplum oluşturmaktır. Nasıl sorusunun cevabını oluşturan vasıtası ise alıcısına vahyin geliş biçimini, bildirimin ne şekilde gerçekleştiğini ifade eder. Buna göre Tanrı her dinde farklılıklar olmasına rağmen genelde kutsal kabul edilen melek gibi ruhani varlıklar, bazen rüyalar, çeşitli görüntüler ya da ilham ederek mesajlarını bildirir. Öyleyse vahiy, Tanrı'nın çeşitli vasıtalarla, insanlarla belirli amaçlara yönelik kurmuş olduğu, onlara hakikatleri bildirdiği, kendisini açığa çıkardığı iletişim biçimidir. Bu açıdan baktığımızda, vahyin en açık biçimiyle teistik Tanrı tasavvurunda söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aleme müdahale etmeyen deistik Tanrı tasavvurunda bu anlamda vahyin imkanından söz edilemez. Zira bu düşüncede Tanrı alemin ve tarihin işleyişine doğrudan hiçbir şekilde karışmamaktadır. Diğer yandan tabiatüstü aşkın varlığın kabul edilmediği, evrenle özdeşleştirilip zati niteliğinin olmadığı panteist bir tasavvurda da vahyin imkanı söz konusu olamaz. Zira her iki tasavvur açısından da ne tarihte ne tarihe ne de aleme müdahale eden bir tanrı vardır. Halbuki tanrının aracılarla birçok alanı ilgilendiren konularda hakikatleri bildirerek tarihe müdahale etmesine vahiy denir. Şayet bu müdahale tarihe değil de evrende işleyen düzeni olursa buna da mucize denir. Dolayısıyla vahiy ve mucize birincisi tarihe, ikincisi evrene olmak üzere Tanrı'nın müdahalesidir. Bu nedenle ne teizm ne de panteizm düşüncesinde vahyin ve mucizenin imkanına yer vardır. Vahyin çeşitleri. Vahiy, terim olarak çok çeşitli anlamlarda kullanılsa da birincisi büyük ve küçük vahiy, ikincisi genel vahiy ve üçüncüsü de özel vahiy olmak üzere üçe ayrılır. 1. Büyük ve küçük vahiy. Küçük vahiy, kişileri doğrudan ilgilendiren konularda kendilerine verilen özel mesajları içerirken, büyük vahiy, bireyden ziyade herkesi ilgilendiren geniş çaplı mesajları içerir. Kur'an'da Hazreti Musa'nın annesine Firavun'un çıkarmış olduğu bilinen o yıl dünyaya gelen tüm erkek çocuklarının öldürülmesi emrinden korumak için oğluyla ilgili ne yapacağına dair iletilen mesaj küçük vahyin bir örneğidir. Musa'nın annesine onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye vahyettik. Görüldüğü gibi burada ifade edilen vahiy, peygamber dışında özel bir kişiye bir yönüyle aklına düşürme, yol gösterme, daha doğrusu ilham anlamında vahiydir. Büyük vahiy ise belirli kişilerle ilgili özel durumlardan farklı olarak tüm toplumları hatta tüm dünyayı ilgilendiren geniş çaplı değişimlerin söz konusu edildiği bildirimlerdir. 2. Genel vahiy. Vahyin bu türü bilinen şekliyle dini öğretilerin önermesel biçimde muhatabına iletilmesinden farklı olarak yaratılan bütün şeylerin yaratıcıyı ifşa etmesi, açıklaması, bildirmesi anlamındadır. Yani genel vahiy, evreni, evrenin yasalarını, varoluşu içeren klasik anlamıyla kainat kitabını oluşturur. Tabiat yasalarında, düzende, Tanrı'nın kendini açığa çıkarması, bildirmesi, ifşa etmesidir. Augustine'in şu ifadeleri, Tanrı'nın tabiatla kendini nasıl ifşa ettiğini anlatan genel vahyi göstermektedir. Peki, öyleyse Tanrı nedir? Dünyaya sen Tanrı mısın diye sordum. O da bana ben Tanrı değilim dedi. Dünyada bulunan her varlık bana aynı karşılığı verdi. Denize ve derinliklerine ve içinde yaşayan yaratıklara sordum. Bana, biz senin Tanrın değiliz. Onu bizim üstümüzde arayacaksın dediler. Esen yele, dünyayı çeviren atmosfere ve içinde yaşayanlara sordum. Biz senin Tanrın değiliz dediler. Göğe, güneşe, aya, yıldızlara sordum. Senin aradığın Tanrı biz değiliz dediler. Algılama alanıma giren her yaratığa, Tanrı olmadığınıza göre hiç olmasa onun hakkında bana fikir veremez misiniz diye sordum. Yüksek sesle hep bir ağızdan bizleri o yarattı diye haykırdılar. Öyleyse yaratılanların yaratanı bildirdiği, açığa çıkardığı mesaj genel vahiydir. Deistler bu anlamda vahyi kabul ederken, bugün dini literatürde kabul edilen kutsal kitaplarda geçtiği şekliyle hakikatlerin önermeler biçiminde insanlara iletildiği vahyi inkar eder. Çünkü onlar açısından böyle bir vahiy, Tanrı'nın aleme müdahalesini gerektirir. Halbuki Tanrı yarattıktan sonra aleme müdahale etmez. Diğer yandan Tanrı'nın varlığı akılla, doğadan hareketle bilinebilir olduğundan ayrıca özel bir mesajla kendisini bildirmesine gerek yoktur. 3. Özel vahiy. Belirli bir zaman ve mekanda belli amaçlar doğrultusunda gerçekleşen vahidir. İmkansız görülen olayların mucizevi bir şekilde gerçekleşmesi gibi dini tecrübeleri ve bildirim şeklinde insanlara iletilen mesajları içerir. Bu vahiy türü Tanrı ile ilişkilendirildiğinden daha çok hakikate ilişkin öğretilerin önermeler şeklinde onun tarafından insanlara bildirilmesi olarak anlaşılmaktadır. İlahi dinlerdeki genel vahiy anlayışıdır. Din felsefesinde bir problem olarak ele alınıp değerlendirilen de vahyin bu türüdür. Kendi içerisinde önerme merkezli vahiy anlayışı, kişi merkezli vahiy anlayışı ve liberal vahiy anlayışı olmak üzere üçe ayrılır. A. Önerme merkezli vahiy anlayışı. Önerme merkezli vahiy anlayışı, Tanrı'nın çeşitli vasıtalarla insanlara hakikatleri bir dizi önermeler formunda bildirmesidir. Dinlerdeki kutsal kitaplar, Tanrı'nın bu önerme formlarının birleşmesiyle oluşmuştur. Kaynağı, alim-i mutlak Tanrı olduğu için, önermeler şeklinde ifade edilen öğretilerin yanlış olması düşünülemez. Kur'an'da yer alan ifade biçimi, önerme merkezli vahiy anlayışını yansıtmaktadır. De ki, o Allah tektir, Allah her şeyden müstani ve her şey ona muhtaçtır. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. Önerme merkezli anlayışta vahiy, müstakil bir bilgi kaynağı olarak kabul edilir. Bu durum, onun dışında bir bilgi kaynağı olmadığı anlamına gelmez. Burada, insanın aklıyla elde etmiş olduğu bilgiler dışında, akılla elde edemeyecek, aklı aşan fakat akla muarız olmayan alanlarla ilgili de bilgi verilir. Örneğin, ölümden sonraki yaşam, cennet, cehennem gibi konular, aklı aşan, insanın vahyin yardımı olmaksızın bilemeyeceği alanlardır. Vahiy bu konularda doğrudan bilgi verir. B. Kişi merkezli vahiy anlayışı. Kişi merkezli vahiy anlayışında vahyin kendisi yazılı önerme formunda oluşan öğretiler değil, bizatihi hakikati ifade edenin doğrudan doğruya Tanrı'nın zatı olduğu kabul edilir. Bu yaklaşımda vahiy, Batı Hristiyan düşüncesinde yer alan Tanrı'nın Hazreti İsa'ya hulul ederek kendisini açığa çıkarması sonucunda onu yorumlayanların ifade etmiş oldukları öğretileri içerir. Bu nedenle kişi merkezli vahiy anlayışı kendisini İsa Mesih şeklinde sunan, hulul eden Tanrı'nın yaptıklarını, söylediklerini, onu dinleyen ve görenlerin yorumlayarak yazdıklarını oluşturur. Dolayısıyla yaşanılan dönemin entelektüel, bilimsel dünyasından, kullanılan dilinden, siyasi olaylardan çok fazla etkilenir. Bu durumda kişi merkezli vahiy, kendisini zat olarak ifşa eden Tanrı'nın eylemlerinin, sözlerinin, onu dinleyen ve görenlerin kendi anlayışları çerçevesinde oluşturmuş oldukları değerlendirmelerden ibarettir. Bu nedenle yazılan öğretiler Tanrı'nın kelamı değildir. Onun kelamı tezahür ettiği kişinin kendisidir. Kişi merkezli vahiy anlayışında önemli nokta, ifşa olan zatın eylem ve sözlerini yorumlayanların bunu yaparken kutsal ruhun kendileriyle olduğuna inanmalarıdır. C. Liberal vahiy anlayışı. Batı Hristiyan düşüncesinde ortaya çıkan, özellikle İncil temelinde vahyin kendisinin önemli bir kaynak olduğunu kabul etmekle birlikte, onun bütünüyle insan kaynaklı olduğunu savunan yaklaşımdır. İlahi otoriteye sahip olmadığı için, kutsal kitapların aklın ışığında eleştirel olarak değerlendirilmesini savunan liberal görüş, bir yönüyle özel vahyin doğal vahye indirgenmesidir. Çünkü akıl, Tanrı'nın insana vermiş olduğu özel vahiy olarak görülür. Vahye yönelik böyle bir yaklaşımın ortaya çıkmasının birinci nedeni, aydınlanma düşüncesiyle birlikte akla verilen yetki, Orta Çağ düşüncesine karşı aklın ön plana çıkarılması ve her şeyde aklı otorite görme düşüncesidir. İkincisi ise yine aynı dönemle birlikte eleştirel düşüncenin yaygınlaşmasıdır ki bu konuya ayrıntılı olarak ateizm ve deizm konusunda yer vermiştik. Vahyin doğrulanması sorunu. Bir kimsenin kendisine vahyin geldiğini ya da ifade ettiği sözlerin vahiy olup olmadığının anlaşılabilmesi için ölçütün ne olacağı konusu, düşünce tarihinde tartışılan önemli konulardan birisi olmuştur. Bu anlamda bir öğretinin vahiy olup olmadığını anlamak için dahili ve harici olmak üzere bir kısım ilkeler ileri sürülmüştür. Dahili nedenler. Vahyin iç tutarlılığıyla ilgili olan bu nedenlerden birincisi, onun mutlaka insanların ihtiyaçlarına yönelik olması gerektiğidir. Yani tanrısal mesaj olan vahyin, insanların anlam dünyasında bir karşılığının olmaması, ihtiyaçlarına hitap etmemesi beklenir durum değildir. Böyle bir öğretinin vahiy olması kuşkuludur. İkincisi, bir bütün olarak vahiy öğretilerinde birbiriyle çelişen tutarsızlıkların olmaması gerekir. Tanrı bir konuyla ilgili bilgi verirken, daha önce bildirmiş olduğu hakikatlerle çelişen öğretiler iletmez. Bu durum, onun alimi ve kadiri mutlaklığıyla uyuşmaz. Öyleyse bir öğreti, Tanrı tarafından iletilen mesajsa, bu mesajlar arasında tutarsızlığın olması mümkün değildir. Bir bilginin vahiy olup olmadığı konusunda en önemli göstergelerden birisi de vermiş olduğu bilgilerin yanlış olmaması gerektiğidir. Örneğin, akıl-iman ilişkisi konusunda gördüğümüz gibi vahiyin yorumundan hareketle dünyanın başlangıcının milattan önce 4004 yılı olarak hesaplanması ve bunun da vahiy adına savunulması, bu bilginin vahiy olamayacağını göstermektedir. Çünkü bugün bilim dünyanın yaşını çok farklı olarak hesaplamaktadır. Bu nedenle tanrısal bilgi olan vahide bilimsel anlamda herhangi bir yanlış mesaj verilmesi düşünülemez. Böyle bir durum varsa ya vahyin kendisi yanlış yorumlanmış ya da bilimsel veri doğru değildir. 2. Harici nedenler. Vahyi doğruladığı kabul edilen harici nedenlerden en önemlisi kuşkusuz mucizedir. Çünkü vahyin alıcısı olan peygamber, muhataplarına bunu anlatmak için öncelikle kendisinin Tanrı'dan vahiy aldığını kanıtlaması gerekir. Zira böyle bir bilgiyle gelen kimseden muhatapları kendilerini doğrulayacak kanıtlar talep etmişlerdir. Nitekim Kur'an'da, "Ey Muhammed, yerden bir pınar çıkarmadıkça sana inanmayacağız," dediler ayeti bu durumu açıkça göstermektedir. Öyleyse mucizenin birincisi var olan her şeyin Tanrı'nın kudreti dahilinde olduğu, dilediğinde kudreti altında olan şeyler üzerinde tasarrufta bulunabileceğini gösteren, diğeri de birinci elden vahyin muhatabı olan kişileri Daha doğrusu nübüvveti tasdik etme fonksiyonu olmak üzere iki işlevi vardır. Bu durumda konumuz açısından açıklanması gereken şey, mucizenin mahiyetinin ne olduğudur. Mucize, tanımı ve mahiyeti. İngilizce'de miraculum kelimesinden türeyen ve miracle ile ifade edilen mucize, kelime olarak harika, olağanüstü, hayret verici, şaşırtıcı anlamına gelmektedir. Terim olarak ise Tanrı iradesinin veya görünmeyen bir etkenin araya girmesi sonucunda doğa yasalarında meydana gelen kırılma, olağanüstü türden Tanrı tarafından meydana getirilen ve dini öneme haiz olay, doğaüstü bir gücün doğaya müdahalesi, tabiatta yaygın olarak gözlemlenen düzenin ötesinde, aşkın alemde tanrısal güç tarafından meydana getirilen olay şeklinde çeşitli biçimlerde tanımlanmıştır. Bunlardan David Hume'un doğa yasalarında meydana gelen kırılma şeklindeki tanımı, düşünce tarihinde üzerinde en çok durulan, en çok tartışılan konu olmuştur. Kelime anlamıyla mucize ya da tabiatta meydana gelen olağanüstü olaylara kutsallık atfetmek neredeyse tüm kültürlerde vardır. Öyle ki antik Yunan ve Roma toplumlarında kahramanların hemen hepsinin mucizeler gösterdiğine inanılmaktaydı. Her birinin kendine özgü aktivite alanları vardı. Örneğin Asklepios, Herakles ve Isis'in mucizevi bir şekilde hastaları iyileştirdiğine, Pitagoras'ın depremleri tahmin ettiği, rüzgarları sakinleştirdiğine, yine Empedokles'in veba gibi birçok hastalığı iyileştirdiğine inanılıyordu. Roma İmparatorluğu döneminde Tuvanalı Apollon'un hasta insanları iyileştirdiği, suyun üzerinde yürüdüğü, aynı anda birden fazla mekanda göründüğü, havada durabildiği, ölümden sonra insanları dirilttiği kabul ediliyordu. Fakat tüm bunlarda mucize kavramı, dini bir anlamda vahiy ile ilişkisinden ziyade kutsallık atfedilen kişilerin olağanüstü eylemleri için kullanılmaktadır. Mucizenin vahiy ile ilişkisi bağlamında dini anlamda kullanımı, geleneksel teistik dinler dediğimiz Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam ile yaygınlaşmıştır. Özellikle ilk kilise babalarının oluşturduğu patristik dönemde mucize, daha öncesinde kutsal kabul edilen kişilerin göstermiş olduğu olağanüstü hallerden Tanrı'nın kendisini ifşa ettiği, bildirdiği işaretlere evrilmiştir. Çünkü Hristiyanlıktaki Tanrı anlayışıyla Grek-Roman Tanrı anlayışları farklıydı. Zira Hristiyanlığın Tanrısı her şeyi yaratan ve tabiattaki bütün olaylarla doğrudan ilgilenen bir Tanrı'dır. Mucizelerin ise Tanrı'dan insanlara verilen özel işaretler olduğu, peygamberlerin güvenilirliğini, doktrinlerini onaylayan amaçlar taşıdığı kabul ediliyordu. Benzer düşünceler aynı şekilde Mesih ve havariler içinde söz konusuydu. Bu yüzden ilk Hristiyanlar mucizeleri daha çok İsa'nın tanrısallığı ve eylem faaliyeti olarak anlıyordu. Örneğin Origen, havarilerin mucize olmaksızın hiçbir şeyi işitemeyeceğini, Justin Martyr de hasta iyileştirme ve ölüleri diriltme mucizelerini savunuyordu. Athanasius ise İsa'nın mucizeleriyle tanrısallığını ispat ettiğini ileri sürüyordu. Benzer şekilde Gregory of Nyssa da İsa'nın mucizeleriyle tanrılığını kendisine inananlara göstermiş olduğunu düşünüyordu. Bu dönemin en ünlü Hristiyan düşünürlerinden Augustine göre ise mucize, insanların idrak, anlayış ve hayal güçlerinin ötesinde alışılagelmemiş, daha önce tecrübe edilmemiş doğa olaylarından tamamen farklı, insanların düşünebildiklerinin ötesinde onları cezbeden olaylardır. Buna karşın ona göre mucizeler aslında tabiatta gerçekleşen diğer doğa olaylarından daha büyük bir olay olarak da ele alınamaz. Zira ölüyü diriltmek, bir çocuğu yaratıp büyütmekten, ekmeğin çoğalması, Tanrı'nın insanların ekmek yapmaları için tahıl ürünlerini büyütmesinden daha büyük bir mucize değildir. Dolayısıyla aslında Augustine için mucize, doğa yasalarının ihlali değil, bizim doğa hakkında bildiklerimize aykırı olan olaylardır. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki, buradan hareketle Augustine'in mucize denilen olayları Tanrı'nın aktivitesi olarak tanımlamadığı anlamı çıkmaz. Çünkü ona göre mucizeler de dahil tabiattaki her şey Tanrı'nın eylemidir. Orta Çağ'da mucize konusu hem Batı Hristiyan hem de İslam dünyasını meşgul etmeye başlamıştır. Bu dönemin başlarında Hristiyanlıkta mucize olarak görülen olaylar genellikle Hazreti Meryem ve Azizler kültü ile ilgilidir. Hagiografi denilen Azizlerin hayat hikayelerinin anlatıldığı olaylar özellikle 11. ve 13. yüzyıllarda mucizevi, efsaneleşen şekilde kulaktan kulağa yayılmıştır. Aynı dönemde İslam düşüncesinde ise İbn Sina ve İbn Rüşd gibi filozoflar mucizelerin reel olabilirlikleri ve özellikle de dini inançların mucizelere referansla doğrulanabilirliklerini tartışıyordu. Sonraki dönemde mucize olgusu büyük göçlerle birlikte ahlaki yozlaşmanın meydana gelmesiyle teorik tartışmalardan daha çok pratik bir olgu olarak ele alınıp değerlendirilmeye başlanmıştır. Özellikle ahlaki krizler döneminde mucize, dini ve ahlaki yaşamı geliştirmek, toplumsal, eğitimsel ve etik işlevi açısından sıkça konu edinmiş, bir uyarı, ihtar, ceza, teşvik ve benzeri şekillerde yorumlanmıştır. Mucizelerin toplumsal ve etik işlevinden uzaklaşıp dini kontekst dışından değerlendirmeyle yüz yüze gelmesi, skolastisizmin ilk temsilcilerinin mucizelerin doğası ve üzerinde yapmış oldukları derinlemesine incelemeyle başlamıştır. Özellikle onların Tanrı'nın işi olarak anlaşılan miraculum ile Tanrı'ya atfedilmeyen sihirbaz, hilekar ve şeytana atfedilen istisnai tuhaf olaylar olarak anlaşılan Mirable arasında yapmış oldukları ayrım, bir olayın mucize olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği noktasında önemli bir başlangıç olmuştur. Daha sonraki dönemlerde doğa yasası kavramı felsefi düşüncede mucizeler konusunda çok önemli bir yer edinmiş ve bu düşünce mucizelerin doğal yasalara karşı olduğu yorumuna götürmüştür. Yani tarihsel süreç içerisinde mucizelere yönelik sübjektif yaklaşımdan objektif yaklaşıma geçilmiştir. Bu da mucizelerin doğaüstü yapısının artık insanların beklentilerini aşmalarından değil, var olan doğal yasalara aykırı olmasından kaynaklandığını ifade etmektedir. Öyleyse aslında mucize, düşünce tarihinde genellikle dört anlamda kullanılmıştır. Bunlardan birincisi, kutsallık atfedilen bazı kişilerin İslam düşünce geleneğinde yer alan keramete benzer şekilde göstermiş olduğu olağanüstü olaylar için kullanımıdır. Tuvanalı Apollon'un hasta insanları iyileştirdiğine, suyun üzerinde yürüdüğüne, aynı anda birden fazla mekanda göründüğüne, havada durabildiğine, ölümden sonra insanları dirilttiğine inanılması ve İslam tasavvufi düşüncesinde anlatılan aynı minvalde birçok kısa mucizenin bu tür kullanımına örnektir. İkincisi, Tanrı'ya atfedilmeyen sihirbaz, hilekar ve şeytana atfedilen ya da İslam düşünce tarihinde yer alan istidraç denilen olaylara benzer, istisnai tuhaf durumlar olarak anlaşılan mirabil anlamında kullanılmıştır. Hazreti Musa karşısında sihirbazların sergilemiş oldukları olağanüstü haller bu durumun bir örneğidir. Üçüncüsü, tanrısal bir eylem olarak onun işareti anlamında miraculum olarak kullanımıdır. Kızıldeniz'in ikiye yarılması, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra tekrar dirilip havarilerinin arasında dolaşması gibi olaylar bu türden mucizelerdir. Dördüncüsü de insanların beklenilmeyen, umulmayan, olağanüstü olarak görmüş oldukları yararlı olaylar için kullandıkları geniş anlamıdır. Örneğin, yeteri kadar din felsefesi sınavına çalışmayan bir öğrencinin geçerli not aldığında "Bu bir mucize, sınavı geçtim." cümlesindeki kullanımı bu geniş anlamı ile ilgilidir. Buna karşın sınava hazırlanan ancak sınav anında hastalanan bir öğrencinin başarısız olduğunda "Bu bir mucizedir." demesinin beklenmeyeceği anlamındaki kullanımı bir olayın mucize olarak görülebilmesi için faydaya yönelik olması gerektiğini göstermektedir. Din felsefesinin konusu olması ve vahiy ile ilişkisi bakımından mucize, miraculum şeklinde kullanımının ifade ettiği dar anlamıyladır. Bu yönüyle mucize, sadece doğal nedenlerden dolayı meydana gelmeyen ve Tanrı ya da başka doğaüstü güçlerin neden olduğu, David Hume'un tanımında geçtiği şekliyle vuku bulan olaylardır. Bu durumda vahiy ile ilişkisi bağlamında din felsefesinin konusu olarak mucize şu özelliklere sahip olmalıdır. A. Olağanüstü olay olmalıdır. B. Tanrı tarafından meydana getirilmelidir. C. Dini öneme haiz olmalıdır. D. Normal işleyen tabiat yasalarına aykırı olmalıdır. A. Mucize olağanüstü olay olmalıdır. Bir olayı olağanüstü olarak nitelemek için öncelikle olağan ile olağanüstü kavramlarının neyi ifade ettiğini bilmek gerekir. Zira bir şeyin olağanüstü olarak isimlendirilmesi olağanın ne olduğuyla doğrudan ilişkilidir. Bildiğiniz gibi olağan her şeyin kendisinden beklenen davranışı göstermesi, doğasına göre hareket etmesidir. Örneğin, kuşun uçması olağanken bir insanın uçması olağanüstü olarak nitelenmektedir. Diğer yandan, her olayı kendi döneminin koşulları içerisinde olağan ve olağanüstü şeklinde değerlendirmenin mümkün olduğunu da ifade etmek gerekir. Zira bundan 200 yıl önce görüntülü şekilde dünyanın bir başka ucundaki kişilerle konuşulacağı söylense, bunun olağanüstü, mucizevi bir şey olduğu ifade edilirdi. Oysa bugün bu durum herkes için çok normal gelmektedir. Kaldı ki bir olay aynı dönemde bile nedenini bilen konu alanında uzmanlar tarafından sıradan bir olay olarak görülürken, ay tutulması, mıknatısın demiri çekmesi örneğinde olduğu gibi, bu konuda herhangi bir bilgisi olmayan açısından bu olay olağanüstü olarak görülebilmektedir. Holland, tabii seyrinde gerçekleşen bir kısım olayların onu tecrübe eden tarafından nedeni bilinmediğinde, bu olayı mucize olarak görebileceğini şu örnekle açıklamaya çalışır. Evinin önünde oyuncak arabasıyla oynayan bir çocuk, biraz ilerideki tren rayları üzerinde giderken, arabasının tekeri rayların arasına sıkışır. Tam o esnada tren gelmektedir. Normal koşullarda durması imkansız olan bu trenin çocuğa çarpması kaçınılmazdır. Bu arada onu arayan anne çocuğunu görür. Bağırarak, el kol hareketi yaparak uyarmaya çalışır. Ancak çocuğa yetişip kurtarması imkansızdır. Anne, Tanrı'ya bir mucize olup treni durdurması için dua etmektedir. beklenmedik şekilde tren tam çocuğa birkaç adım kala durur. Duasının kabul edilip mucize gerçekleştiğini düşünen anne bunun için Tanrı'ya şükreder. Fakat trenin durmasında olağanüstü gerçekleşen bir olay yoktur. O esnada makinist bayılmış ve kolu tesadüfi şekilde trenin kontrol düğmesine basınç yapmış ve tren çocuğa çarpmadan durmuştur. Şimdi bu olay anne tarafından mucizeyken makinist açısından değildir. Öyleyse her olağanüstü görülen olay mucize değildir. Bu durumda bir olayın doğal nedenlerle açıklanabiliyor olması, o olayın felsefi teolojik bağlamda tartışılan bir mucize olmadığını gösterir. O halde bir olayın mucize olarak görülebilmesi için başka bir koşul da gerekir ki bu koşul o olayın dini bir önemi haiz olmasıdır. B. Mucize dini önemi haiz olmalıdır. Mucize olarak nitelenebilecek olay yalnızca olağanüstü değil, aynı zamanda dini amaçla gerçekleşmiş olmalıdır. Dini literatürde mucize, peygamberlerin elçi olduklarını ispatlamak için Tanrı'dan istemiş oldukları, onun tarafından meydana getirilen olaylar olarak kullanılmaktadır. Bu durum, mucize olarak görülen olayların bir amacının olduğunu gösterir. Çünkü Tanrı bu tür olaylarla bir gaye gütmekte, insanları ikna edecek iyi bir amaca hizmet etmektedir. Bu anlamda günlük dilde kullanılan mucize ile dini anlamda kullanılan mucize farklıdır. Trafik yoğunluğu nedeniyle uçuşa geç kalan fakat kaçırdığı uçağın düşme haberini televizyondan izleyen bir kimse bunu mucize olarak görebilir. Fakat bu olay Tanrı'nın doğrudan müdahalesi anlamında mucize değil, doğal hayat içerisinde meydana gelebilecek bir şeydir. Bu noktada dindar bir kişinin beklenmedik olayları mucize olarak görmesinin nedeni, olağanüstü olarak gördüğü şeyin görünürde yerine getirdiği amacının inandığı Tanrı'nın nitelikleriyle uyumlu olmasıdır. Örneğin, 2020 yılında İzmir'de meydana gelen depremde çöken Rıza Bey apartmanının göçüğünden 91 saat sonra Ayda isminde bir bebeğin canlı bedenine ulaşıldı. Bu olay tüm dünyada mucize kurtuluş başlıklarıyla haber oldu. Halbuki aynı depremde Yücel ailesi iki çocuğunu, iki de yeğenini kaybetmişti. Ayda bebeği kurtaran Tanrı diğer çocukları kurtarmamıştı. O halde günlük dilde kullanılan mucize onun dini anlamda kullanımıyla farklıdır ve olağanüstü olayı yorumlayan açısından anlamı değişir. Bu durumda bir olayın olağanüstü şekilde gerçekleşmesi kendi başına o olayı mucize olarak isimlendirmek için yeterli değildir. Onun aynı zamanda doğal yasalarla açıklanamayan, doğrudan Tanrı tarafından bir amaca yönelik olarak gerçekleşmesi gerekir. Mucize Tanrı tarafından gerçekleştirilen bir olay olmalıdır. Olağanüstü olayların mucize olarak isimlendirilebilmesi için ileri sürülen koşullardan birisi de onun Tanrı tarafından meydana getirilmiş olmasıdır. Aslında Tanrı'ya inananlar açısından evrende meydana gelen tüm olaylar öyle ya da böyle Tanrı tarafından gerçekleştirilmektedir. Burada önemli noktalardan birisi meydana gelen olağanüstü, şaşırtıcı, karşısındakini aciz içerisinde bırakan olayın failinin doğrudan Tanrı olması gerektiğidir. Buna göre kadir-i mutlak varlık olarak kabul edilen Tanrı, bazen yanlış giden şeyleri düzeltmek, bazen ahlak alanındaki bozulmayı topluma hissettirmek, bazen de gönderdiği peygamberin muhatapları karşısında desteklenmesi ve onların gönderdiği elçiyi peygamber olarak kabul etmelerini sağlamak için bu tür olaylar meydana getirebilir. Burada Tanrı sadece yasayı düzenleyen değil, aynı zamanda onları emrinde tutan, gerektiğinde değiştiren varlık konumundadır. Mucizeyi Tanrı tarafından meydana getirilen bir olay olarak görmek, tanrısal eylemleri insanlara olağanüstü, şaşırtıcı gelen keramet, sihirbazlık, hokkabazlık gibi olaylardan ayırmak içindir. Yapılan şey, onu diğer olağanüstü harikulade olaylardan ayrı yere konumlandırarak, peygamberler dahil Tanrı'dan başka hiçbir kimsenin yapamayacağını vurgulamaktır. Yoksa teist açısından evrende meydana gelen tüm olayların yaratıcısı Tanrı'dır. Mucize, tabiat yasalarının ihlali şeklinde olmalıdır. Birçok mucize, tanımlanmasında genellikle olağanüstü, doğa yasalarının işleyişine aykırı, tabiatüstü bir varlığın müdahalesi gibi ortak kavramlar kullanılmaktadır. Buna göre, evrende meydana gelen bir olayın mucize olarak nitelenmesi için onun o ana kadar tabiatta tecrübe edilen yasalara aykırı şekilde gerçekleşmesi gerekir. Böyle bir koşul aslında belirlenimci evren anlayışında söz konusu olabilir. Bilindiği gibi belirlenimci evren anlayışı kökeni antik Yunan atom düşüncesine dayanan evrenin birbiri etrafında hareket eden atomlardan meydana geldiğini, meydana gelen her olayın kendinden önce gerçekleşen başka bir olayın zorunlu sonucu olduğunu, ortaya çıkan bu olayın ise daha sonra meydana gelecek şeylerin nedeni olduğunu, dolayısıyla her şeyin en ince ayrıntısına kadar belirlendiğini savunan yaklaşımdır. Buna göre mucize, her şeyin belirli yasalar çerçevesinde işlediği evrende, bu yasalara aykırı şekilde meydana gelen olağanüstü olaylardır. Tanımı gereği bir olayı olağanüstü, harikulade olarak nitelemek için, o olayın tecrübe edilen durumlardan farklı, alışılmışın dışında olması doğal bir durumdur. Her gün güneşin doğudan doğduğunu gören kimse için, bunda şaşılacak şey yoktur. Bu artık doğal yasa haline gelmiştir. Mucize olan şey, güneşin batıdan doğmasıdır. Tabiat kanunlarının ihlali şeklinde gerçekleşen mucizenin imkanını iki şekilde açıklayabiliriz. Bunlardan birincisi, modern bilimle birlikte ortaya çıkan, evrende belirlenimin değil, belirsizliğin, değişkenliğin hakim olduğunu göstermeye çalışan kuantum ve belirsizlik teorileridir. Özellikle bilimsel anlamda yeni olan bu teorilerle evrende işleyen değişmezliğin yerini değişkenliğin almasıyla mucizenin imkanına kapı aralanmıştır. Çünkü değişken ve belirlenimsizlik hali tanrısal müdahalenin mümkün olduğunu göstermektedir. Bu durum değişmez yasalardan hareketle evrene müdahaleyi imkansız kılan düşüncenin mutlak olmadığını ortaya koymaktadır. İkincisi ise mucize, var olan tabiat yasalarının ihlali değil, bilinen bu yasalardan farklı olarak tanrısal başka yasanın işlediğini gösterir. Çünkü insan, doğada işleyen yasaları kendi özel durumu açısından değerlendirdiğinden, daha önce tecrübe edilmeyen şekilde olaylar meydana geldiğinde onu normal işleyen tabiat yasalarının ihlali anlamında değerlendirmektedir. Halbuki evren her ne olursa olsun asıl yapısıyla tanrısal yasalar çerçevesinde işlemektedir. Tabiat yasalarının ihlali demek bizim tecrübelerimizle sürekli görüp kanıksadığımız yasaların tanrısal düzen içerisinde ihlal olmadan meydana gelmesidir. Yani Tanrı açısından ihlal edilen bir yasa yoktur. Böyle bir düşünce, onun eylemlerinin kendisi haricinde bir sınırlamayla meydana geldiğini gösterir ki, bu doğru olmaz. Çünkü Tanrı'nın ihlal ettiği bir yasa varsa o, kendisi haricinde belirli yasalara göre eylemde bulunuyor demektir. Tüm bu özelliklerin dışında mucizeler, empirik bilimsel bilgi yönünden meydana geldiği zamana kadar hiç görülmemiş ya da çok az görülmüş olmalıdır. Zira tarihte birçok kez meydana gelen olaylar mucize olarak isimlendirilemez. Bu şekilde meydana gelen birçok olay, onu tecrübe eden açısından kanıksandığından, ortaya çıkış anında şaşılacak, hayrete düşecek, aciz içinde kalınacak bir durum değildir. Örneğin bir bebeğin meydana gelmesi olağanüstüdür. İnsanın yaratılışı da keza yine böyledir. Ancak insanlar her gün tecrübe ettikleri bu olayları mucize olarak görmez. Bu nedenle mucize çok nadir gerçekleşen bir olay olmalıdır. Yine İslam düşünce geleneğinde bir olayın mucize olarak isimlendirilmesi için onun peygamber olduğunu iddia eden kimse tarafından gösterilmesi, kendi iddiasını doğrulaması ve muhataplarını aciz içerisinde bırakması gibi koşulların olduğunu da hatırlamak gerekir. Tanrı hakkında konuşmak, din dili. Din dili bağlamında Tanrı hakkında konuşmak, din felsefesinin önemli epistemolojik problemlerinden birisidir. Bir yanda her şeye aşkın, duyum ve deneye konu edilmeyen, gözlemlenemeyen, sonsuz, sınırsız, mükemmel, diğer yanda ona inanan, nasıl bir varlık olduğunu kavramaya, anlamaya çalışan, sonlu, sınırlı, kusurlu bir varlık vardır. Sonlu, sınırlı, kusurlu olan, sonsuz, sınırsız, mükemmel varlığın zatı ve eylemleri hakkında nasıl, ne şekilde, ne derece konuşabilir? Tecrübe ettiği her şeyi kendisinden hareketle anlamlandıran insanın Tanrı'yı da aynı şekilde tanımlaması mümkün müdür? Bu durum Tanrı'nın aşkınlığını, kutsallığını zayıflatmaz mı? Diğer yandan nitelenmeyen, açıklanmayan, bilinmeyen şeyin varlığından nasıl bahsedebiliriz? Düşünce tarihinde bu sorular temelinde ele alınan konu, yani bir yandan insanın metafizik bir varlık olan Tanrı'yı kendi ontolojik varlık kategorisi içerisinde tanımlamaya, onu niteleyecek sıfatları açıklamaya çalışması, diğer yandan Tanrı'nın insanlarla kurmuş olduğu dilin sınırlılığı düşünüldüğünde ele alınması gereken önemli bir problem olmuştur. Özellikle Orta Çağ'da tartışılan bu konu, 20. yüzyılda dilin felsefenin en temel konularından biri olmasıyla yeniden gündeme gelmiştir. Beşeri olan dilin, ilahi olanı, layığıyla nasıl anlatacağı sorunu olan din dili konusu, birinci olarak inanılan şeyin nasıl bir varlık olduğunu, ikinci olarak da bu varlığın insanlarla kurmuş olduğu iletişim biçimi olan vahyin, vahiysel öğretilerin, dini tecrübelerin anlaşılmasını nasıl sağladığını ortaya koyması açısından önemlidir. Tanrı'nın nasıl bir varlık olduğu sorusu, bizzat kendisinin göndermiş olduğu kutsal metinlerde, kendisini nitelemiş olduğu sıfatlar temelinde insan tarafından açıklanmaya çalışılır. Burada iki önemli nokta vardır. Bunlardan birincisi, Tanrı'nın kendisini nitelemek için kullanmış olduğu sıfatlar, ikincisi de muhatabın bunu nasıl algıladığıdır. Birincisi açısından baktığımızda, Tanrı kendisini muhatap aldığı toplumun diliyle tanıtır. Bu anlamda Tanrı'nın dili muhatabının dilidir. Örnekler muhatabın zihin dünyasından oluşur. Kitab-ı Mukaddes'e baktığımızda amacını anlatmak için seçmiş olduğu örneklerin bağ kütüğü, bağ çubuğu, iyi çoban anlatıları olduğunu görürüz. Bunun en temel nedeni muhatabın Akdeniz bölgesinde yaşaması, onların ancak bu örneklerle konuyu anlayabilecekleridir. Kur'an'ın cennet betimlemelerine ve daha birçok konudaki örneklendirmelerine baktığımızda benzer şeylerle karşılaşmaktayız. Misyonerler bu durumu Eskimoğlara gittikleri zaman, Müslümanlar ise fetihlerle Arap coğrafyasının dışına çıktıklarında anladılar. Keza Kur'an'ın icaz ve belagatının öne çıkarılması, Hazreti Musa'nın olağanüstü mucizevi olaylar göstermesinin vurgulanması, gönderildikleri dönemin sosyo-kültürel durumundan kaynaklanmaktadır. Bu durumda önemli noktalardan birisi, Tanrı'nın mesajının evrensel, kullanılan dilin yerel olduğudur. Mesaj değil de dil evrenselleştirildiğinde Tanrı'nın amacı sınırlanmış olur. Çünkü her toplumun dili kendi kültürünün ortak yansımasıdır. Kavramlar, kelimeler, deyimler, mecazlar o toplumun zihin dünyasının sonucudur. Tanrı da bu kavram ve deyimler üzerinden konuşur. Bu nedenle Tanrı hakkında konuşmayı yaşanılan dönemin bilimsel, entelektüel, toplumsal ve kültürel seviyesinden bağımsız ele almak ve bunları her çağı kapsayacak şekilde mutlak, kesin olarak sunmak yanlıştır. İkincisi, muhatabın kullanılan bu dili nasıl anlayacağı sorunudur. Burada her ne kadar Tanrı muhatabın diliyle konuşsa da her muhatap bu dili farklı şekilde yorumlar. Bunun temel nedeni muhatabın sınırlı, sonlu, kusurlu, tanımlamaya çalıştığı varlığın ise sonsuz, sınırsız ve mükemmel olmasıdır. Sonsuz, sınırsız, her şeyi kuşatan bir varlığı sonlu, sınırlı hale indirgeyip beşeri dilin sınırları içerisinde tam olarak anlatmak mümkün değildir. Çünkü dil dünyaya, fiziki aleme aittir. Tanrı ise metafizik alemin konusudur. Dil, insanın düşüncesiyle sınırlıdır. İnsani kavramların sınırı da Tanrı hakkında konuşmanın sınırını belirler. İnsan ancak idrak edebildiği, düşünebildiği, tahayyül edebildiği kadar o şeyi kelimelere döker. Bunu yaparken bile kavramların sınırlılığından dolayı kendi içsel dünyasında tecrübe ettiğini tam olarak yansıtamaz. Dolayısıyla insan, Tanrı hakkında nasıl konuşursa konuşsun, yapılan her konuşma sınırlı olacaktır. Zira sonluğunun, kendisini var ettiğine inandığı sonsuzu bütünüyle ihata etmesi, beşeri kavramlara, lafzi ifadelere sığdırması, sınırlının sınırsızı bütünüyle anlatması mümkün değildir. Diğer yandan, mesaja muhatap olan her insanın kavrayış ve idraki de farklıdır. Bu anlamda normal bir insanla filozofun Tanrı hakkında konuşması da aynı değildir. Mesnevi'de Hazreti Musa ile ilgili olarak anlatılan şu hikaye bu durumu en iyi şekilde ifade etmektedir. Bir gün Hazreti Musa dağlarda dolaşırken şöyle dua eden bir çoban görür. Ey Rabbim, seni ne kadar severim bilirsin. Ne istersen yaparım. Yeter ki sen iste. Neredesin, sana kul köle olayım. Çarığını dikeyim, saçlarını tarayayım, elbiseni yıkayayım, bitlerini kırayım, sana süt ikram edeyim, elini öpeyim, ayağını ovayım. Musa, çobanın bu sözleri Tanrı için kullandığını öğrenince şu şekilde cevap vermiştir. Eyvahlar olsun, vah sana, pek kötü bir hale düşmüşsün. Müslüman olmadan kafir oldun gitti. Bu sözler ne kadar saçma. Çarık elbise ancak sana yakışır. Tanrı için cisim sahibi ve ihtiyaç duymak olur mu? Sen bu sözleri amcana mı, dayına mı söylüyorsun? Tanrı böyle kulluk istemez. Musa'nın bu sözleri üzerine Tanrı'dan uyarı geldi. Ey Musa, biz çobandan razıydık. Sen işittiklerini küfür saydın. Onun için övgü olan, senin için yergi olabilir. Ona bal olan sana zehir olabilir. Bu durum bize Tanrı hakkında konuşmanın insanın entelektüel zihin dünyasıyla yakından ilişkili olduğunu açıkça göstermektedir. Ayrıca hangi Tanrı hakkında konuşulduğu da çok önemlidir. Çünkü zaman ve koşulların değişmesiyle insanların din algıları, Tanrı tasavvurları da değişir. Bu tabii bir süreçtir. Örneğin 15. yüzyıl Katoliklerin dilindeki Tanrısı, Orta Çağ Doğu Latin İmparatorluğu'nun Tanrısı ile aynı değildir. Keza aydınlanma döneminin oluşturmuş olduğu dildeki Tanrı tasavvuru, Orta Çağ'ın Tanrı tasavvurunun aynısı değildir. Kilisenin Tanrısı İsa'nın Tanrısı değildir. Muhtemelen sonraki birkaç yüzyıl içerisinde tasavvur edilen Tanrı, bizim tahayyülümüzdeki ve bu tahayyül sonucunda anlatılan dildeki Tanrı olmayacaktır. Öyleyse Tanrı tasavvuru ve din dilinin yaşanılan çağın düşüncesinden, bilimsel dünyasından, toplumsal ve kültürel yapısından etkilendiğini unutmamak gerekir. Hatta hangi dinin Tanrısı hakkında konuştuğumuz da önemlidir. Bu Tanrı, Teslis'te ifade bulan Baba, Oğul, Kutsal Ruh olan Tanrı mı, yoksa Kur'an'da geçtiği şekliyle doğmamış, doğrulmamış, tek olan Tanrı mı? Tüm bunlarla birlikte, düşünce tarihinde Tanrı hakkında konuşmanın imkanı konusunda genelde iki yaklaşım ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi teşbihi, tenzihi, temsili ve sembolik olsa da bir şekilde Tanrı hakkında konuşmanın mümkün olduğu düşüncesidir. Diğeri ise özellikle 20. yüzyılda yaygınlaşan mantıkçı pozitivizmin etkisiyle din dilinin anlamsızlığından hareketle Tanrı hakkında konuşmanın mümkün olmadığını ileri süren yaklaşımdır. 1. Tanrı hakkında konuşmak mümkündür. Her ne kadar ontolojik anlamda Tanrı ile insan arasında fark olsa da bir tarafta yaratan, yarattığıyla iletişime geçmek isteyen bir varlık, diğer tarafta yaratanı bilmeye, anlamaya, tanımlamaya çalışan insan oldukça bir şekilde muhatabın kendisiyle iletişime geçmek isteyen hakkında konuşması kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle birçok insan Tanrı hakkında konuşmanın teşbihi bir dil ile mümkün olduğunu ileri sürmektedir. A. Teşbihi dil. Tanrı hakkında olumlu anlamda konuşma biçimi olan teşbihi dil, insanlar için kullanılan dilin benzer şekilde Tanrı için de kullanılabileceğini, bu sıfatların kullanılması durumunda insan ve Tanrı için aynı anlama geldiğini ileri süren yaklaşımdır. Tek anlamlı bir dil kullanımı olan bu düşüncede, kutsal metinlerde geçen kelimelerin insanların zihin dünyasında neyi çağrıştırıyorsa o anlamda olduğu ileri sürülür. Örneğin Kur'an'da Allah'ın eli ifadesinde geçen el kelimesi, normal kullanımda neyi çağrıştırıyorsa Tanrı için de aynısı düşünülmelidir. Burada kutsal metinlerin literal anlamı üzerinden Tanrı hakkında konuşma söz konusudur. Tanrı'nın insanların daha iyi anlamaları için kullanmış olduğu bu kavramları amacından uzaklaştırıp literal olarak almak, nihayetinde antropomorfik, insan biçimci bir Tanrı tasavvuruyla sonuçlanmıştır. Tanrı'nın eli, gözü, kulağı olan varlık olarak düşünülmüştür. Antik Yunan düşüncesinde yer alan tanrılar, İslam düşünce geleneğinde müşebbihe ve mücessimenin Tanrı tasavvuru bu dilin sonucunda oluşmuştur. Tanrı hakkında aşırı bir teşbihi dil kullanmak, ilahi olanla beşeri olan arasındaki farkı ortadan kaldırmış. Tanrı'nın kutsallığını yok ederek kendi ontolojik aleminden insani varlık kategorisine indirerek basit bir varlık haline getirmiştir. Oysa Tanrı'nın kendisini insani sıfatlarla nitelendirmesi, muhatabın zihin dünyasına göre kendisini açıklama yollarından biridir. İletişim biçimidir. Teşbihi dilin aşırı kullanımının ortaya çıkarmış olduğu problemleri aşmak için düşünce tarihinde kullanılan dillerden biri de tenzihi dildir. B. Tenzihi dil. Tenzihi dil, teşbihi dille konuşmanın ortaya çıkarmış olduğu insan biçimci tasavvurun olumsuzluklarını ortadan kaldırmak için Tanrı hakkında ne olduğundan ziyade ne olmadığını ortaya koyarak konuşma biçimidir. Onu her şeyden tenzih ederek tanımlamaktır. Buna göre Tanrı hiçbir şekilde insani kavram ve sıfatlarla nitelenemeyeceğinden hakkında ancak olumsuz dil kullanılabilen varlıktır. Yani Tanrı nedir, nasıl bir varlıktır sorusu ancak onu tüm niteliklerinden olumsuzlayarak cevaplandırılabilir. Zira böyle bir olumsuzlamada, tenzihte geriye kalan şey tam da anlatmaya çalıştığımız varlığın kendisidir. Tanrı'yı tamamen aşkın varlık olarak tasavvur eden bu yaklaşımda onu günlük dilin konusu etmenin kutsallığına zarar vereceği, aynı zamanda onun için bir sınırlama olacağı düşünülür. İlk izlerini Platon düşüncesinde bulmakla birlikte bu dil, Plotinus, İbn Sina ve Musa İbn Meymun gibi düşünürler tarafından kullanılmıştır. Bilindiği gibi Plotinus düşüncesinde Tanrı yerine bir kavramı kullanılmıştır. Ona göre bir, var olan her şeyin kendisine öykündüğü, kendisinden sudur ettiği, varoluşlarını kendisine borçlu olduğu, ezeli, ebedi, mükemmel varlık ilk ilkedir. Onun düşünce sisteminde bir, sayı dizisinin ilk basamağı anlamında değil, varlık anlamında gerçeklikte ilktir. Diğer varlıkların dışında farklı bir varlık olan, anlam bakımından onlarla arasında ortak yön bulunmayan, aralarındaki ortak yönün sadece isim bakımından olduğu hakikatte birdir. Ondan daha mükemmelinin düşünülmesi bile imkan dahilinde değildir. Bu anlamda Plotinus için bir tam anlamıyla bilinemez, kelimelerle açıklanamaz olandır. Mutlak, aşkın, kavranılmayan ve anlatılmayandır. O, herhangi bir olumlu ya da olumsuz sıfatla nitelendirilemez. Çünkü ona göre böyle bir niteleme, bir için sınırlamadır. Ona ne düşünce ne de irade yüklenebilir. Zira irade bir ayrımı, bölmeyi ima eder. Halbuki ne olursa olsun bir, bütün ayrımların ötesindedir. Tanrı hakkında konuşmak için teşbihi dilin ortaya çıkarmış olduğu insan biçimci tasavvurun olumsuzluklarını ortadan kaldırmakla birlikte tenzihi dil bu kez onu tamamen bilinmeyen alanın konusu haline getirmiştir. Bütün olumlu nitelemelerden soyutladığımızda geriye nasıl bir varlığın kaldığı, daha doğrusu neyin kaldığı bile meçhuldür. Salt tenzih edildiğinde bilinmeyen, meçhul, salt teşbih edildiğinde de insanileştirilen, beşer konumuna indirgenen bir varlık ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla birçok düşünür teşbihi ve tenzihi dilden farklı olarak Tanrı hakkında temsili dille konuşmanın mümkün olduğunu ileri sürmüştür. Temsili dil, analojik dil. Bilindiği gibi mantık alanında analoji, iki şey arasında benzerlikten dolayı birisi hakkında verilen hükmü diğerine de uygulamaktır. Konumuzla ilgili olarak yapılan şey, insan ve Tanrı arasında benzerlik kurarak, insan için kullanılan bir kısım niteliklerin Tanrı içinde kullanılmasıdır. Fakat analojide, teşbihi dilde olduğu gibi her ikisi içinde kullanılan sıfat aynı anlamı ifade etmez. Buna göre sıfatlar Tanrı için kullanıldığında insan için kullanımından daha farklı bir anlam ifade etmektedir. Örneğin, görmek, işitmek, bilmek gibi İslam düşüncesinde sübuti sıfatlar olarak yer verilen nitelikler hem insan hem Tanrı için kullanılmaktadır. Fakat aynı nitelik farklı doğaya sahip birbirinden ontolojik olarak ayrı varlıklara yüklenildiğinde o varlıkların doğasına göre anlam kazanır. Sonsuz için kullanıldığında bu sıfatların ifade ettiği anlam sınırsızlaşmakta düşünülebilecek en mükemmel anlamı ifade etmektedir. Sınırlı için kullanıldığında doğası gereği kullanılan sıfatın ifade ettiği anlam da kısıtlanmaktadır. Bu nedenle bilmek Tanrı için kullanıldığında en mükemmel, insan için kullanıldığında sınırlı bilgiyi ifade eder. Keza iyi olmak sıfatı Tanrı'ya atfedildiğinde tanrısal doğa gereği sonsuz ve mükemmel bir iyiliği, insana atfedildiğinde sonlu ve kusurlu bir iyiliği belirtir. Dolayısıyla temsili dille Tanrı hakkında konuşmanın mümkün olduğunu söyleyenler açısından atfedilen nitelik, yüklenen varlığın mahiyetine göre anlam kazanır. Düşünce tarihinde Tanrı hakkında konuşmanın temsili dille mümkün olduğunu belirten en önemli filozof Thomas Aquinas'tır. Sembolik dil. Bilindiği gibi sembol, tam olarak ifade edemediğimiz soyut şeyleri somut bir kısım objelerle göstermektir. Bayrağın bağımsızlığımızın bir sembolü olması gibi. İnsanların kendi lafzi ifadeleriyle açıklayamadığı hakikatleri en azından bazı remiz, işaret ve sembollerle açıklanabilir, kavranabilir hale getirmek için kullandıkları dildir. Bu yönüyle insanın kendi doğal sınırını aşarak ontolojik olarak başka bir yerde konumlandırdığı varlığı anlatma biçimidir. Dolayısıyla sembollerin ifade ettiği şey kendileri dışında başka bir şeye yöneliktir. Daha çok doğrudan kavranılamayan, dolaylı olarak anlatılmak istenen, kelimelerin yetersiz kaldığı durumlar için kullanılır. Tanrı hakkında konuşmanın ancak sembolik dille mümkün olduğunu ileri süren en önemli filozoflardan birisi Paul Tillich'tir. Ona göre Tanrı aşkın, sonsuz, sınırsız olduğundan onunla ilgili olarak atfedeceğimiz her nitelik sembolik olmak zorundadır. Çünkü onun hakkında gerçek anlamda konuşmak mümkün değildir. Gündelik dilde kullanılan kelimeleri veya sıfatları ona atfetmek, onu diğer varlıklar arasında bir varlık gibi tasavvur etmeye gerektirir ki bu mümkün değildir. Tanrı tüm bu varlık ve konuşmaların ötesindedir. Örneğin Yehova peygamberle konuştu demek bir insanın başka bir kimseyle konuşması anlamında değildir. Yani buradaki konuşma ses telleri arasında hava geçirilerek yapılan bir konuşma değildir. Tillich kutsal kitaplarda geçen Nuh tufanı, bazı mucizeler, cennet ve cehennem telakkileri gibi her şeyin sembolik ifadeler içerdiğini ileri sürmektedir. Somut dilin sınırlılığından dolayı bazen tecrübe edilen ile ifade edilenin tam olarak örtüşmemesi doğal durumdur. Bunu daha iyi anlatmak, devingen hale getirmek için birçok sembollerden yararlanılır. Örneğin İslam düşünce geleneğinde yer alan kıldan ince, kılıçtan keskin köprü anlatımı bunun en iyi örneklerindendir. Çünkü bu anlatım biçiminin literal olarak doğru veya yanlış olmasının önemi yoktur. Önemli olan bu ibare ile anlatılmak istenen mesajdır. Bu mesajda ahirette görülecek hesabın en ince ayrıntısına kadar yapılacağıdır. Yine Kur'an'da geçen mizan kelimesiyle her şeyin tartılacağı bir terazinin düşünülmesi benzer anlamdadır. Kutsal metinlerde Tanrı birçok konuda sembolik dil kullanmıştır. İnsanların da onun hakkında sembolik dil ile konuşması doğaldır. Ancak sembolik dilin en büyük sorunu, dinsel öğretilerin hangilerinin sembol, hangilerinin gerçek anlamı ifade ettiğinin neye göre belirleneceğidir. Bunların bütünüyle sembolik olduğunu söylediğimizde, dinsel öğretilerin gerçek anlamı yok olacaktır. İbadetlerin anlamı sorunlu hale gelecektir. Ayrıca kutsal metinlerde geçen bütün kıssaları ya da ahiretle ilgili cennet, cehennem, kıyamet, azap, hesap gibi dinsel kavramları sembol olarak ifade etmek birçok teolojik sorunu beraberinde getirecektir. Tanrı hakkında konuşmak mümkün değildir. David Hume'un bilgiyi salt duyuma indirgemesinden sonra Kant, Tanrı'yı numen alanının konusu haline getirip salt aklın ötesinde pratik aklın konusuna indirgemiştir. Sonraki dönemde pozitivist düşüncenin yaygınlaşmasıyla, özellikle 20. yüzyılda Tanrı hakkında konuşmanın imkansızlığını savunan temel iki yaklaşım ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi, Viyana çevresi filozofları olarak bilinen Ayer gibi düşünürlerin ileri sürmüş oldukları doğrulama, diğeri ise Flew ile özdeşleştirilen yanlışlama ilkesi temelinde oluşturulan yaklaşımdır. Doğrulama ilkesi. 1920'li yıllardan sonra özellikle Viyana çevresi olarak bilinen bir grup filozof, Tanrı hakkında konuşmanın imkansız olduğunu ileri sürmüştür. Doğrulama ilkesi denilen bir yaklaşımdan hareketle, dini önermelerin anlamsız olduğunu, dolayısıyla Tanrı hakkında konuşmanın bir şey ifade etmediğini savunmuşlardır. Buna göre, Tanrı vardır önermesinin doğru veya yanlış olduğunu ifade etmemiz için bu önermenin empirik açıdan kanıtlanması gerekir. Fakat metafizik varlık olan Tanrı'nın bu şekilde kanıtlanması imkansızdır. Öyleyse Tanrı vardır önermesinin hiçbir anlamı yoktur. Çünkü teolojik dil hiçbir bilimsel, deneysel doğrulanabilirlik ölçütünü karşılamadığından bilişsel anlam ifade etmez. Bilişsel anlamı olması için de deneyin konusu olması gerekir. Ayer'e göre metafizik ve estetik önermeler duyu tecrübesiyle onaylanmadığı için doğrulanamaz niteliktedir. Dolayısıyla bir anlamı da yoktur. Zira onun açısından anlamlı önermeler ancak doğrulanabilme imkanı olan önermelerdir. Burada dini önermelerin anlamsız olması, onların saçma olduğu anlamına gelmez. Sadece herhangi bir bilgi vermediği, dini önermeler hakkında konuşmanın mümkün olmadığı ileri sürülür. Yapılması gereken şey, Wittgenstein'ın dediği gibi, konuşulamayan şey hakkında susmaktır. Tanrı hakkında konuşulamayan şeyin konusunu oluşturduğu için susulması gereken bir alanın öznesidir. Onlar açısından Tanrı hakkında olumlu veya olumsuz konuşma arasında epistemik açıdan bir fark yoktur. Dolayısıyla bu anlamda teizm ile ateizmin iddiaları aynı epistemik değerdedir. Herhangi bir konuyla ilgili olarak önermelerin epistemik değerini doğrulama yöntemine indirgeyen bu yaklaşım birçok açıdan kusurludur. Bunlardan birincisi, bir şeyin doğrudan gözlemlenememesi, tecrübe edilememesinin onların doğru olmadığı, hakkında konuşulamayacağı anlamına gelmediğidir. Örneğin, geçmişte yaşanan birçok tarihi olay doğrudan gözlemlenemese de, bu durum hem bu olayların doğru olmadığını hem de onlar hakkında konuşulamayacağını göstermez. Birçok tarihçi, yorumcu, sosyolog kendileri açısından konuyu ele alıp değerlendirmektedir. Benzer şekilde Tanrı konusu için de geçerlidir. İkincisi, mantıkçı pozitivistlerin ileri sürmüş oldukları bir önermenin anlamlı olması, o önermenin olgusal olarak ispat edilebilir olmasına bağlıdır ilkesi doğru değildir. Zira ileri sürülen bu ilkenin bizatihi kendisi olgusal olarak ispat edilebilir değildir. Yani bu ilkenin doğruluğunu gösterecek empirik bir kanıt yoktur. İlkenin kendisi duyu tecrübesine açık değildir. Üçüncüsü, Tanrı hakkında konuşmanın duyu tecrübesine ila nihaye konu olmayacağı doğru değildir. John Hick'in ileri sürdüğü bu eleştiriye göre dinsel önermeler en azından ölümden sonra doğrulanma imkanına sahiptir. Eskatolojik doğrulama olarak bilinen bu yaklaşım bir yönüyle öl de gör şeklinde kanıtlama biçimidir. Buna göre her ne kadar dini önermeler bu dünyada tecrübenin konusu olmasa da ahirette duyuma konu olacaktır ve her şekilde doğrulama imkanına açıktır. B. Yanlışlama ilkesi. Doğrulama ilkesine yönelik ortaya konulan eleştirileri bir yönüyle geçersiz kılmak adına ileri sürülen bir yaklaşımdır. Düşünce tarihinde Anthony Flew tarafından savunulan bu yaklaşıma göre, dini önermelerin bilgi içeriği bakımından doğru olması, onun yanlışlanabilir olmasına bağlıdır. Örneğin, yer merkezli evren anlayışından, güneş merkezli evren anlayışına geçiş bu şekilde olmuştur. Birincisinin yanlışlığı ikinci teori ile ortaya koyulmuştur. Bu nedenle her iki teorinin ifade ettiği şey de anlamlıdır. Çünkü yanlışlama imkanına sahiptir. Oysa dinle ilgili önermeler yanlışlama imkanı olmadığından anlamsızdır. Flew bu durumu şu örnekle açıklamaya çalışır. Ormanda yürüyüş yapan bir inançlı diğeri inançsız iki arkadaş, bir müddet sonra içerisinde ot ve çiçeklerin olduğu düzenli bir tarlaya rastlar. İnanan kişi, bahçenin düzenli olmasından hareketle, burada çalışan, bunu yapan bir bahçıvanın olduğunu, diğeri ise böyle bir kimsenin olmayıp, arazinin zaten böyle olduğunu ileri sürer. Bahçıvanın olup olmadığını ispat etmek için orada bekleyip, hatta etrafını elektrikli tellerle çevirerek, bekçilik yapan köpek koyarak ispat etmeye çalışırlar. Ancak ne bahçıvan gelmiş ne de gelip düzenlediğini gösteren işaret görmüşlerdir. Buna rağmen herhangi bir kanıt olmasa da inanan kişi yine de bahçıvanın olduğunu kabul etmenin makul olduğunu belirtir. Diğeri de böyle bir bahçıvana inanmanın hayali bir bahçıvana inanmaktan farklı olmadığını ileri sürer. Flew, bahçıvanla Tanrı arasında ilişki kurar ve onun doğrulanamadığı gibi yanlışlamaya da konu olmadığını belirtir. Çünkü her şeye rağmen bahçıvanın var olduğunu ileri süren kimse bu iddiasını empirik olarak yanlışlamak mümkün değildir. Dolayısıyla bu tür önermeler anlamsızdır. Çünkü yanlışlanabilir olan şey dini olmaz. Bu anlamda dini olan ise anlamsız olur. Bu düşüncede temel nokta, deneysel bilginin konusu olmayan şeyin doğru olamayacağı tezidir ki, biz bunu din-bilim ilişkisi konusunda ayrıntılı olarak değerlendirmiştik. Belki burada söylenebilecek şey, her ne olursa olsun, İnsanların bir şekilde inandıkları varlığı tanımladıkları, ona bir kısım sıfatlar atfettikleridir. Yani ister teşbihi, ister tenzihi, isterse temsili veya sembolik dil kullansınlar, bir şekilde kendilerini inandıkları varlık hakkında konuşmaktan alıkoyamamışlardır. Kaldı ki Tanrı'yı tamamen konuşulamaz bir varlık olarak tasavvur etmek, onun ne olduğu belli olmayan soyut bir varlığa dönüştürür. Oysa el açılıp dua ve ibadet edilen, her şeyin yaratıcısı olarak inanılan varlığı, aşkınlığı adına tamamen bilinmez alana hapsetmek gerçekçi değildir. Bu nedenle her ne kadar mantıkçı pozitivistler Tanrı hakkında konuşmanın mümkün olmadığını ileri sürse de, tarih boyunca neredeyse insanların tamamı olumlu veya olumsuz bir şekilde onun hakkında konuşmuş, onu tanımlamaya, nasıl bir varlık olduğunu ortaya koymaya çalışmıştır. Sayfa 185, ayrım sonu.